Muhterem dinleyicilerimiz, İrfan Burcu'nun şiir sohbetinden hepinize selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Geçen hafta da söylediğimiz üzere iki kıymetli dostumuz, misafirimiz var bu akşam da programımızda. Time Türk Genel Yayın Yönetmeni, bu bir haber sitesi. Özel olarak İslam coğrafyasıyla ilgileniyor. Aynı zamanda Türkiye'nin gündemine de kayıtsız elbette değil. Murat Hazine arkadaşımız, tekrar hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Ve yazarı, araştırmacı yazar Muhammed İkbal Kösoğlu, siz de hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk Akif hocam, şeref yağ bulduk.
Estağfurullah. Şimdi geçen hafta İslam dünyasını konuşuyorduk. Siz şöyle bir tespitte bulundunuz. Ben size şöyle bir soru sormuştum. Yani bugün İslam dünyasının, alem-i İslam'ın panoramasını bir çizebilir miyiz? Fotoğrafını çekebilir miyiz? Nerede ne yaşanıyor diye. Siz de dediniz ki şu an hemen hemen Müslümanların olduğu her yerde kan var, gözyaşı var, acı var. Bunun sebepleri üzerine de konuştuk ki bunlara devam ederiz. Bunlar önemli konular çünkü. Ama şu üç ülke özellikle önemli dediniz, acil ve ehemmiyetli dediniz. Onlardan bir tanesi Arakan'da, bir tanesi Doğu Türkistan'da, bir tanesi de
Suriye'de.
İsterseniz Arakan'dan başlayalım. Ben sizin özellikle Murat Hocam'ın gittiğini biliyorum. Sizlerin de sık sık Suriye'ye vesaire ülkelere gittiğinizi, bir tecrübe, bir müşahede bunları tespit ettiğinizi görüyorum. Arakan'dan başlayalım. Hocam yani Arakan neresidir, ne yaşanıyor oralarda?
Arakan aslında tarihsel olarak baktığınız zaman Hint alt kıtası, Indus Vadisi'nin bir parçası olan bölgelerden. Bugün Myanmar dediğimiz eski ismi Burma olan ülkenin bir parçası, fakat aslında aynı tarihsel kodlara, aynı kültüre, aynı dine mensup olmayan insanlar. Ki kendilerine Rohingya diyorlar bu insanlar. O bölgede Rohingya denmesinden Myanmar yönetimi üst düzeyde rahatsız. Hatta uluslararası platformlarda bu isim kullanıldığı zaman toplantıları protesto etme, katılmama gibi bir politikası da var. Ve bu politikada herhangi bir gevşeme yok. Şimdi Rohingya Müslümanları aslında stratejik olarak baktığınız zaman bir enerji geçiş hattının da üzerinde bulunuyorlar. Çin'in denize inebildiği alanın da üzerinde bulunuyorlar. Ve bu anlamda uluslararası bir kavga var, ama bu çok uzun bir konu olduğu için ve çok da kapsamlı konuşmak gerektiği için girdiğimiz zaman girmeyelim. Yine biz işe Müslümanların iç meselesi olarak baktığımızda Arakan'da milyonlarca Müslüman hali hazırda tamamen savunmasız bir şekilde Myanmarlı Budistlerin saldırısı altında. Tabi normalde bu Arakan olayına kadar Budizm, işte yoga yapanların filan dini zannediliyordu sadece. Bu insanların insan öldürülmeyeceği düşünülüyordu. Fakat aslında şu anda onlar Arakan'da İsrail'in İngiltere gözetiminde Filistin'de yaptığı soykırma ve tehcire, tedhişe benzer bir politika uyguluyorlar. Ve bu politikanın da devamını zaten biz görüntülerde, videolarda, internette sürekli görüyoruz. Çok detaylandırmaya gerek yok. Kompleksleştirmeyelim meseleyi. Bu nedenle aşağı yukarı 400 bin civarında Arakanlı, Rohingyalı Müslüman hali hazırda Bangladeş sınırında mülteci konumunda. Fakat Türkiye'nin Suriyeli mültecilere sağladığı imkanı Bangladeş Arakanlı mültecilere sağlamıyor. Birleşmiş Milletler dışında bu insanlar sahipsizler. Hatta zaman zaman yardım geçişlerine de engel oluyor Bangladeş. Ben yine 2012 yılında bölgeye bir seyahat imkanı buldum. Kurbandan önce gittim, Kurban Bayramı'ndan bir süre sonra döndüm. Bölgede şöyle bir sorun var. Şöyle bir dinleyicilerimiz tahayyül edebilsin diye detaylandırıyorum bu kısmını. Sadece plastikten çadırlar, çadırların içerisinde aileler yaşıyor. Ellerinde ekstra eşya olarak hiçbir şey yok, zaten yerlerde yatıyorlar. Kur'an-ı Kerimleri var. İşleyen tek şey orada Kur'an kursları, Kur'an eğitimi ve yiyecek olarak da kendilerine gönderilen pirinçlerle hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Bunun da bir maksadı, amacı var. Bu stratejik, verimli, geçen programda Somali demiştim ben, Somali benzeri topraklara Budistler, Çin ve Myanmar tamamen hakim olmak istiyor. Eğer bir topraklara tamamen hakim olacaksanız o bölgeyi asli unsurundan arındırmanız gerekir. Bu aslında Osmanlı'nın tarih boyunca yapmadığı şey. Hala onlarca millet Kafkaslar'da, Balkanlar'da, Orta Doğu'da yaşıyor. Yani bir asimilasyon olmadı. asimile edemediği için Myanmar bu insanların bu bölgeden gitmesini, ayrılmasını istiyor. Doğal olarak da en yakınlarındaki İslam ülkesi olan Bangladeş'e gitmelerini istiyor. Fakat Bangladeş bu noktada hiç mülteci açık değil. Zaten fakir bir ülke olduğunu öne sürüyor. Aynı zamanda da en az Myanmar kadar Müslüman düşmanı bir yönetim orada hüküm sürüyor. Şeyh Hasina isminde bir kadın tarafından yönetiliyor. Zaten zaman zaman bu Bangladeş'teki idam olaylarını duyuyoruz. Esasında bu insanların 40 yıl önce işlediği iddia edilen suçlardan daha öte suçları, Arakan meselelerine olan ilgileri ve Bangladeş'te Arakan üzerinden oluşabilecek bir duyarlılığın, aynı zamanda Bangladeş'teki seküler yönetimi de tehdit edebileceği düşüncesi. Dolayısıyla böyle kaba bir özet yapacaksak Arakan meselesi aslında bu. Ama daha detaylandırmak gerekirse ben de sıralamaya bir katkıda bulunayım. En mazlum millet Doğu Türkistanlılarsa şu anda imkanları itibariyle, ikinci sıraya da rahatlıkla Arakanlıları koyabiliriz diye düşünüyorum.
Evet hocam, Doğu Türkistan'da sizden dinleyin Muhammed İkbal hocam. Aslında daha doğrusu Arakan'la alakalı söyleyecekleriniz varsa, yani biraz da vakitten dolayı Murat hocam yüzeysel geçiyor. Arakan'daki temel sorun o zaman yine ekonomik sorun mu? Yani ekonomik sorun mu derken buranın enerjiye açık olması vesaire şeyler mi yani?
Yani
Arakan'da
aslında,
niye zulüm var?
Yani aslında temelde şöyle bakmak lazım bence meseleye. Tamamen Müslüman oldukları için ve Allah'a iman ettikleri için ben zulümle karşılaştıklarını düşünüyorum. Yani stratejinin dışında baktığınız zaman bu. Ama dönemsel üretilen gerekçeler anlamında, stratejik gereklilikler anlamında baktığınızda, evet, ekonomik ve enerji hatlarının üzerinde bu bölgenin bulunması, Myanmar'ın şu anda stratejik olarak Çin'le el ele verip o bölgede yaptığı zulmün asıl gerekçesidir.
Bir de Murat hocam, şimdi ikiniz de gazetecisiniz, şunu da sormak istiyorum. Mesela bazen şöyle haberler geliyor. Bunların yayan merciler hakkında bir malumatımız var mı? Yahut bunların gerçeklik değeri nedir? Yani orada işte Budistlere Müslümanlar şöyle şöyle yapmışlar, gayri ahlaki bazı şeylerden bahsediliyor. Bunun üzerine bir tepki olarak böyle bir şey başlamış gibi şeyler söyleniyor ve insanlar da buna inanıyorlar.
Evet, bu aslında belli mercilerin, bence sizin söylediğiniz gibi, yaydığı haberler. Genelde de bu haberler istihbarat ağlarında dolaştıktan sonra toplum nezdine indiriliyor bir propaganda maksadıyla. Fakat bu söylediğiniz şekilde bir imkan Arakan'da yok. Çünkü Arakanlı Müslümanlar, Rohingyalılar, Myanmar'da hiçbir vatandaşlık hakkına sahip değiller. Dolayısıyla Budistlerle aynı toplum içerisinde yaşamalarına dahi izin verilmiyor. Şimdi Myanmar'da ayrıca Myanmarlı olan, yani Rohingyalı olmayan Müslümanlar da var. Onları ayrı tutuyorum. Onlar hali hazırda vatandaşlık hakkına sahipler. Dolayısıyla onlarla Budistler arasında belki bir takım sorunlar yaşanıyor olabilir. Ama Arakanlılarla bu şekilde bir iç içelik yok. Dolayısıyla Arakanlıların Budistlere saldırması için belli bir güce sahip olmaları lazım. Tırnak içerisinde söylüyorum bu gücü. Öyle bir güçleri yok. Hiç görmedik bunu. Ki öyle bir güce, yani bırakın saldırıyı, savunmaya bile güçleri yok. Eğer öyle bir güce sahip olsalardı herhalde kendilerini savunurlardı. Yani Budistlerle yarışabilecek bir pozisyonda değiller. Karşılık dahi veremiyorlar. Dolayısıyla böyle bir konum altında insan aklının tabii bir neticesi olarak bu insanların bir yere saldırması, yakması, yıkması, gayri ahlaki dediğiniz konuları da biliyorum, bu tarz şeylere girişmesi akılsızlık olur. Böyle bir şeyi de orada da duyduk ama onlar da, eğer biz böyle bir güce sahipsek neden böyle mülteci olduk, kendimizi savunurduk diyorlar. Şöyle düşünün, yani Budistler her türlü silahı kullanarak kendilerine sağlanan imkanlar dahilinde katliam yaparken, Müslümanların bıçak taşıması dahi yasak. Yakalandığı anda terörist muamelesi görüyorlar. Bunu şunun için söylüyorum. Bu kadar bile imkandan beri iken bu insanların birine saldırması kendilerini öldürtmek dışında bir sonuç doğurmaz. Bunu insanlar da bilirler. Dolayısıyla bence akla aykırı bir iddia bu.
Tabii mesela şimdi burada bir şey eklemek istiyorum. Bahsettiği Bangladeş'e geçmek için Arakanlı Müslümanlar, özellikle kadın ve çocuklar, bu işte muson yağmurlarının yağdığı o coğrafyada, ki bir takım filmlerden biliriz, yani hiç Arakan coğrafyasını bilmeyenler için söyleyelim, o sık ormanların arasında suyu böyle kahverengi, bulanık, asla işte gözükmeyen dibi ve çok hızlı akan bir nehrin üzerinde bir takım böyle kano gibi şeylerle Çok riskli yolculuklar yaparak Bangladeş'e kaçmaya çalışıyor Arakanlı, evet, Müslümanlar.
Ve fotoğraflarına yansıyor
tabii
zaten.
Ve orada o alabora olan kanolardan suya devrilip hayatını kaybeden, ölen, boğulan, cesedi bulunamayan bir sürü kadın çocuk var, yaşlı var. Arakanlı Müslümanların Filistin'deki gibi, Gazze'deki gibi, yani işte Hamas hareketi gibi kendilerini savunabilecekleri bir imkanları, bir askeri oluşumları olsa veya işte Filipinlerin Mora bölgesi gibi, benzer çünkü bir hikaye var orada da, olsa Murat'ın dediği gibi zaten bu mücadeleyi verirler ve bu dramatik sahnelerin yanında biz şunları da duymuş olurduk. Bunlar da haberlere yansırdı. Şu kadar işte kişi öldürüldü. Arakan, işte Myanmar güçlerine karşı, hükümetine karşı veya işte Budist saldırganlara karşı vesaire gibi. Bunlar hep aslında belli yapıların algı operasyonunun bir parçası. Bu aynı algı operasyonu Doğu Türkistan'da, Çin'de yapıyor. Mesela ne diyor Çin? Yani belki de yüzyılın başında, hatta bir önceki yüzyıldan beri devam eden bir Doğu Türkistan sorunu var. Bu sadece Rusya ile Çin arasında el değiştirdi. Fark o. Şu an Çin'in zulmü altında Doğu Türkistanlı Müslümanlar. Çok ciddi bir asimilasyona tabi tutuyorlar. Nüfus politikasına tabi tutuluyorlar. Birçok şey yapmalarına engel verilmiyor. Çocuk doğurup doğurmayacaklarına veya ne zaman doğuracaklarına bile müdahale ediyor oradaki Çin yönetimi. O insanların hangi yaş grubunun camiye gireceğine, hangi yaş grubunun girmeyeceğine vesaire bir sürü zulüm var. O mesela orada da Çin nasıl kendini pazarlıyor uluslararası dünyaya Doğu Türkistan'da yaptıklarını meşrulaştırmak için? Doğu Türkistan'daki Müslümanlar içerisinde bir grup var. Bütün bu zulümlere karşı yeter artık deyip de işte baş kaldıran bir grup var. Bu grubun zaman zaman yapmış olduğu bir takım eylemler var. Bu eylemleri göstererek aslında geçmişten bu yana, tarihten bu yana yapmış olduğu bütün zulümlerin meşruiyetini sağlamaya çalışıyor. Bu biraz gücü elinde tutmayla, medya gücünü, sermaye gücünü, propaganda araçlarının elinde tutmayla alakalı bir şey.
Kesinlikle öyle. Peki oralara gittiğiniz zaman, buradan oralara ya da İslam ülkelerindeki zulümlere bigane kalmayan, elinden geldiğince bir şeyler yapan devlet var mı dünya üzerinde Müslüman olarak? Ya da topluluklar, sivil toplum kuruluşları, siz bu konularda kimleri tebrik ediyorsunuz, başarılı buluyorsunuz? Devlet olarak da soruyorum.
Şimdi şöyle söyleyelim yani.
Mesela ben İHH'nın oralarda büyük yardımlar yaptığını biliyorum. Herkes de biliyordur zaten.
Şöyle diyelim, daha doğru bir ifade olur. Özellikle Türkiye'deki bazı sivil toplum kuruluşlarının, ki İHA bunların belki başında gelen kuruluşlardan bir tanesidir. Sadece bu bahsettiğimiz kriz bölgelerinde, Doğu Türkistan'da, Arakan'da veya Suriye'de değil, hemen hemen dünyanın her yerinde sorunun olduğu yere müdahale eden, oraya koşmaya çalışan bir organizasyon İHA. İHA'dan başka bunu yapmaya çalışan belli ölçekte yapılar, STK'lar veya gruplar da var. Ama devlet üzerinden bakacak olursak biz, tam anlamıyla şöyle bir fotoğraf var. Sadece söylemde ilk başta kalan, yani işte kınama, tepki gösterme nezdinde kalan bir durum var. Neden? Çünkü İslam ülkeleri denilen ülkelerin, İslamlı ayrı bir tartışma konusu da, ne kadar İslam ülkesi oldukları. Ama bununla doğru orantılı bir şekilde kendi aralarında bir birliktelik yok. Birliktelik olmadığı için tek bir ses çıkarma, dünyaya tek bir ses, ortak bir sesle haykırma ve bir şeylere etkin bir şekilde müdahale etme gücü yok.
Hadis ne kadar net değil mi? Hani deri üzerindeki çer çöp gibi olursunuz.
Evet,
hadis.
İslam ümmetinin hali bu ve İslam ümmetini yöneten idarecilerle ilgili sıkıntı var. Türkiye son yıllarda söylem noktasında biraz ayrılsa da diğer ülkelerden, ne kadar sahaya müdahale edebilen veya sorunu çözmeye matuf adımlar atıyor başarılı bir şekilde, bu tartışılır. Bir çaba olduğu kesin. Bu çabayı gözlemleyebiliyoruz. En azından belli coğrafyalarla ilgili gözlemleyebiliyoruz.
Evet. Suriye başta gibi.
Suriye gibi, Filistin gibi,
Irak gibi
belli başlıklı coğrafyalarla ilgili gözlemleyebiliyoruz. Bazı coğrafyalarda bizzat elini taşın altına sokmaya çalışan bir Türkiye ile karşılaşıyoruz. Bazı coğrafyalarda sadece söylemde kalan, yani sadece bunu eleştirip kınayabilen bir düzlemde görüyoruz. Ama ne yazık ki bazı coğrafyalarda da, tıpkı mesela Afganistan gibi, Somali gibi, bazı coğrafyalarda da küresel güçlerle ne yazık ki beraber hareket etmek zorunda kalan diyelim. İyi niyetle bunu ifade edeyim, zorunda kalmayı. Fotoğraf görüyoruz. İşte bu karışıklık, İslam ülkelerinin kendi arasında ortak bir gücünün olmaması, ortak bir siyasi birliklerin olmaması, ortak bir askeri birliklerin olmaması, aslında hilafetimizin olmaması bir açıdan bakarsak, yani ümmetin bir başının olmaması, bu başsızlıktan kaynaklanan eksiklikler ve yetersizlikler var. Mesela Doğu Türkistan için bahsediyoruz, diyelim ki, örnek olsun diye söylüyorum. Çeşitli sivil toplum kuruluşları, mesela İHA bunlardan bir tanesi dediğiniz gibi, birçok çalışmasına sahada biz şahit olduk. İHA hakikaten ümmetin yüz akı olan kuruluşlardan bir tanesi. Allah onlardan razı olsun, çabalarını arttırsın. Ve yine her ümmetin yüz akı kuruluş gibi de ciddi karalama ve işte dezenformasyona tabi tutulan kurumların başında da geliyor İHA. O ayrı bir mevzu. Bir sürü çalışma yapmaya gayret ediyorlar. Fakat şunu unutmamak lazım. Fertlerin kendi başına veya bir takım sivil toplum kuruluşlarının veya yapıların kendi başına yapabildikleri her zaman sınırlıdır.
Evet.
Muhakkak önemlidir ama sınırlıdır. İşin içerisinde devletlerin girmesi olayı başka safhaya taşır.
Çözüm biraz orada. Biraz değil, topyekun orada.
Bununla ilgili en azından şunu yapmamız lazım. Belki dinleyicilerimiz açısından da önemli olacağını düşündüğüm için bunu paylaşmak istiyorum yani. Varsayalım ki radyo programımızı tüm dünyadaki Müslümanlar dinliyor.
Evet.
Kendi bulunduğumuz, yaşadığımız topraklardaki İslami hassasiyetleri kalmamış idareciler dahi olsa, o idarecileri ümmetin meseleleriyle ilgili adım atmaya zorlayacak olan da bizleriz. Bizler Müslüman toplumlar olarak başımızdaki siyasetçileri veya idarecileri bizim istediğimiz doğrultuda hareket etmek için zorlayıcı bir güç olduğumuzun farkında değiliz. Hatta İslam ülkelerinde olay biraz tam tersi çalışıyor. Yani siyasi iradeler çok kolay ve rahat bir şekilde seçmen kitlesini manipüle edebiliyor. Belli değerler üzerinden iktidarı alabiliyor. Halbuki normalde eğer siyaset seçim denilen bir sistem varsa dünyada kullanılan, ki birçok İslam ülkesinde de bu uygulanıyor, batıdaki karşına baktığımızda sivil toplum çok aktiftir. Sivil toplum siyasi idareyi yerinden eder, oynatır, politikalarını belirler. Beğenmediği politikaları uyguladığı zaman bir sonraki seçimde alaşağı eder. Bizde biraz İslam ülkelerinde ekonomik meselelerle ilerliyor bu işler. Karnımız ne kadar tok, ne kadar aç. Siyasetle ilişkimiz biraz buna paralel. Aç kalacak mıyız, kalmayacak mıyız? Maaşlarımız artacak mı, artmayacak mı? Yani henüz daha bu seviyelerde. Bizler kendi bulunduğumuz topraklarda, ki Türkiye'de olduğumuz için Türkiye'ye çevirelim, biz buradaki siyasetçilerimizi ümmet adına, bizler adına bir şeyleri çok doğru ve sağlam bir şekilde yapmak zorunda bırakmalıyız. Bunun için çaba sarf etmeliyiz. O yüzden mesela demeliyiz ki, evet, Filistin'le ilgili çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Ey falanca siyasi partimiz, biz size kendimizi temsil etme hakkını verdik. Filistin'le ilgili yaptığınız şu şu şu şu çalışmaları destekliyoruz. Ama mesela yine Filistin'le ilgili yaptığınız son savaş döneminde ateşkes görüşmelerinde arabuluculuk vazifesi sizin üzerinizdeydi. Ama mesela o arabuluculuk vazifesinde Filistin direnişinden bağımsız bir dil geliştirmenizi de eleştiriyoruz. Bak, bu doğru değildi, onu yapmamalıydınız. Biz bunu desteklemiyoruz. Tıpkı Filistin direnişini desteklemediği gibi. Biraz ince bir örnek oldu ama bunu yapabilmemizin yolu bizim sorumluluğumuzdan kaynaklanıyor. Bilinçli olmamız gerekiyor bunun için. İşte o yüzden İslam coğrafyasıyla bilgili olmamız gerekiyor. Yani takip etmemiz gerekiyor, dertlenmemiz gerekiyor. Ümmetin ne derdi var, neler oluyor, neler bitiyor. Bunlarla hemhal olduğumuzda bu meseleleri biliriz ve buna göre talep ederiz. Son dönemde mesela Cumhurbaşkanı'nın Çin'e bir gezisi olmuştu Doğu Türkistan'la ilgili. Mesela orada bir takım mesajlar verdi Cumhurbaşkanı. Önemli mesajlardı, mesajlar. Doğu Türkistan adına da çok önemli mesajlardı. Ama işte ne kadar yeterli, ne kadar uzun vadeli Doğu Türkistan'ın politikalarına, Çin'in Doğu Türkistan politikalarını etkileyebilecek, bunları zaman gösterecek. Biz sivil toplum olarak sahadan aldığımız, yani halktan almış olduğumuz o gücü yukarıya doğru yansıtmalıyız. Bunun için itekleyici bir vazife telakki etmeliyiz kendimize. yukarıdan aşağı doğru değil, aşağıdan yukarıya doğru bir ilişki biçimi kurulmalı. Yani yukarıdan aşağıdan kastettiğim şu, biz zaten yapıyoruz kardeşim. Biz zaten gidiyoruz. Bizden başka zaten kim buraları veya bu coğrafyalara sahip çıkıyor? İşte biz zaten Osmanlı'nın bakiyesiyiz. İşte İslam dünyası, İslam dünyasının sokakları dönmüş bize bakıyor. Bu tip böyle duygusal şeyler bir yere kadar bir anlam ifade edebilir. Ama emin olun Türkiye'de çok popüler bir dizi karakteri İslam dünyasında çok daha fazla meşhurdur yani. Polat Alemdar karakteri. Duygusal bir şeydir ama onların hiçbir derdine çözüm olmaz. Sadece duygusal olarak mutlu hissediyor insanlar kendilerini Polat Alemdar'ı izlerken. İşte işin Polat Alemdarlığından somut bir yere geçmesi için söylemden daha çok ciddi anlamda nitelikli eylemler, politikalar icra eden bir siyasi iradeyi zorlayan bir şeyimiz olması lazım. Evet.
Ben size harfiyen katılıyorum hocam. Tabii şu da var, size takdir edersiniz. Bazı şeyler güçle de alakalıdır. Ekonomik imkanlarınızla da alakalıdır. Yani insanların, müminlerin, her müminin gönlü ister ki bütün bu meseleleri çözebilecek kudrete malik olsun. Allah inşallah bu ümmeti Muhammed'e, bu İslam milletine o günleri de gösterir diyoruz.
İnşallah, inşallah.
Doğu Türkistan'ı konuştuk. Şunu soralım, net bir soru olsun bu. Yani Çin'in derdini, mesela şöyle, İsrail'in derdini anlayabilirsiniz Filistin üzerinden. Arakan'la alakalı Murat Hocam da belli şeyler söyledi. İşte Afganistan'ı anlayabilirsiniz. Yani kaynaklar var çünkü orada vesaire vesaire. Doğu Türkistan'dan Çin ne istiyor?
Başlangıç hadiselerinden bir tanesi Çin'deki komünist rejimdi. Komünist rejim yapısı, ideolojisi gereği her türlü dine uzak olan bir rejim. Dolayısıyla sadece İslam dini değil, diğer dinlere de bu manada müdahale eden politikalar icra ediyordu. Fakat Çin'in modern tarihinde son çeyrek yüzyılda kademeli olarak Çin bu politikalarını gevşetti. Şimdi aslında baktığınızda eskisi kadar bu konularda keskin politikalara sahip değil. Fakat bu hoş, tırnak içerisindeki hoşgörülülüğü özerk diye adlandırılan bölgelerde yönetimsel uygulamalara, eğitim politikası, hayatın inşası için ihtiyaç duyulan politikalara yansıyacak kadar da geniş değil. Daha bireysel yaşam gibi. Yani bireysel olarak siz inancınıza göre ibadetlerinizi yapabilirsiniz. Ama eğer siz dünyanın birçok aslında ülkesinde olduğu gibi inancınızdan şekillenen bir siyaset, bir devlet yönetimi söz konusu Doğu Türkistan olduğu için bir özerk yönetimi eğer isterseniz burada problem var. Çünkü Çin'de çok ciddi anlamda Müslüman nüfus var. Sadece Doğu Türkistan kökenli değil, etnik olarak Çin etnisitesine sahip olup Müslüman olan da çok ciddi bir nüfus var. Ve baktığımızda Çinli olup da Müslüman olan nüfus bu kadar büyük sıkıntı yaşamıyor Doğu Türkistan'daki Müslüman nüfus kadar sıkıntı yaşamıyor. Aralarındaki en temel ayrım şu. Doğu Türkistan'daki nüfus bölgesel olarak coğrafi kökenlerden dolayı ve tarihsel arka planından dolayı yine çok stratejik bir noktada olması hasebiyle oradaki insanların o özellikten kaynaklanan bir irade, bağımsız bir irade sergilemesi Çin'in menfaatlerine aykırı. Ama Çin kendi diğer bölgelerinde Çin kökenli olup da Müslüman olanlarla ilgili pek sıkıntı yaşamıyor. Niye? Çünkü adamın oradaki Müslümanların yani diğer Çin kökenli Müslümanların siyasetle ilgili, yönetimle ilgili veya bulunduğu yaşadığı coğrafyayla ilgili geçmişten gelen tarihi bir mirası yok. Bu mirası taşıma, bu mirastan kaynaklanan bir proje inşa etme durumu yok. Bu şekilde özetleyebiliriz Doğu Türkistan'daki
hadiseyi. Yani ne kadar acı. Şimdi bütün bu yaşananlar zaten acı. Bir de bunun üzerine işte enerji kaynakları diyorsunuz, petrol diyoruz, işte stratejik önem diyoruz falan. Bütün bu imkanları aslında Müslümanların sahip olup bunları yaşaması ayrı bir acı değil mi?
Evet, yani elinizde var olan imkanları değerlendirmek, bunları değerlendirip kendinizi ve dünyayı imar ve inşa etmeyi bir kenara bırakalım. Bunlara sahip olmaktan dolayı zulüm görüyorsunuz. İşte evet. Parçalanıyorsunuz, yok oluyorsunuz. Yok olmaya evet. Doğru gidiyorsunuz. Böyle bir tablo var ne yazık ki.
Suriye'ye dönecek olursak Murat Hocam. Yani aslında birçok yaşananlardan insanların haberi var. Suriye nitekim bölgemizde olduğundan dolayı insanlar daha haberdar oluyorlar ama bugünlerde belirli politikalar var Suriye ile alakalı. Uçaklar giriyor, çıkıyor. Türkiye belli müttefikler seçiyor, kendisine seçiyor ya da mecbur kalıyor. Bunu ben bilemem. Siyasi analizlerini yapamam. Ama siz bir gazeteci olarak, bölgeyi bilen olarak ne düşünüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuları?
Yani Suriye meselesi geldiği nokta itibariyle başladığı noktadan çok farklı.
Bir de özür dilerim, şunu söyleyeceğim. Yani hakikaten hani derler ya, en kötü idareci idarecisizlikten iyidir. Yani Saddam varken zulüm vardı ama Esed varken zulüm vardı ama ilk zamanlarda. Daha doğrusu Esed yine devam ediyor da. Ondan sonra yapılanlar sanki onları aratıyor gibi oldu. Suriye'yi müstesna atıyorum, Irak için özellikle.
Dediğim gibi bu fotoğrafa ben şöyle bakıyorum en başından beri. Suriye meselesi insani boyutundan ve Suriye halkının taleplerinden hızlı bir şekilde kopartıldı. Ve normalde belki yıllar sonra tartışmamız gereken siyasi meseleleri, stratejik meseleleri şimdi tartışmaya başladık. Dolayısıyla Suriye'deki ölümler bir istatistik haline aldı. Aslında böyle olmamalıydı. Biraz tersine işledi süreç. Ve insanların da duyarlılıkları çok çabuk törpülendi bu anlamda.
Biraz alıştı da sanki insanlar.
Evet, yani artık Suriye'den gelen ölüm haberleri sadece sayı. Gazeteci gözüyle bakıyorum. Irak'ta biz bunu yaşardık daha evvel. Muhammed İkbal de bilir, 2005'te, 2006'da, 2007'de.
Evet.
Sabah haber metni yazardık. Şu kadar intihar saldırısı oldu, bu kadar kişi öldü diye. Sadece rakamları boş bırakırdık. Yani. Rakamlar daha sonra, öğleden sonra, akşam vakti vesaire dolardı. Bu noktada Suriye üzerinde oynanan oyun aslında diğer bütün coğrafyalardan farklı, bağımsız bir oyun. Ben bunu şöyle tanımlamaya çalışıyorum daha çok zihnimde. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin siz, Sünni Müslümanların dayak yediğini görürsünüz. Ya Amerika'dan, ya bulundukları, hareket olarak bulundukları, toplumsallaşabildikleri, varlık gösterebildikleri ülkelerde, Mısır gibi kendi devletlerinden. Eğer ikisinden de bir şekilde kurtuldularsa ve bağımsızlarsa ve topluluk da değillerse, Doğu Türkistan ve Arakan'daki gibi örnekler üzerine dayak yediğini görürüz. Biraz daha yukarı baktığınız zaman da zaten bu dayak yiyen Müslümanların kendilerini savundukları anda da bir tırnak içerisinde terörist yaftasının bu insanlara vurulduğunu görürüz. Bugün Suriye'de okuma artık buna döndü. Kim terörist, kim değil. Ve bu okumanın doğal bir neticesi olarak şuna vardık biz. Ya Suriye karışık bir yer. Irak karışık bir yer. Olay çok karıştı. Orayı çok karıştırdılar. Artık yapacak bir şey kalmadı noktasına çekildi insanlar.
Ama yine de karışık değil mi?
Elbette bir karışıklık var. Bu karışık noktaya getirilmesi için bence zaten bu süreç bu şekilde yönetildi. En nihayetinde mesela Türkiye'yi, Suriye politikasını Amerika'yla, Amerika Birleşik Devletleri'yle aynılaştırma noktasına ittiler.
Bir şeyle alakalı bir düşünceniz var. Ha, şunu da söyleyelim. Afgan-Rus Savaşı'nda Müslümanlar mücahitti dünyada. Sonra oraya Amerika, NATO girdiği zaman terörist oldular. Bu hakikat. Bunlar var. Yani dediğiniz gibi Müslümanlarla savaşan, daha doğrusu Müslümanların savaştığı Amerika'ya göre her bu tür savaşçılar terörist oluyorlar falan. Fakat neden Suriye'deki bu durum bu kadar farklı ve uzun sürdü?
Evet, bunu da şöyle...
Yani, özür dilerim. Mısır'da bir problem yaşandı. Bu bir şekilde çözüldü. Bir şeye bağlandı yani. Ve çok uzun sürmedi. Gerçi bir istatistik vardı. Rabia ile alakalı.
Evet. Şeydi. Arada konuşmuştuk. Yani bir gösteride istatistik bir veri olarak paylaştılar bunu. Bir gösteride tarihte en çok kişinin katledildiği hadise
evet.
olarak geçiyor. İşte Rabia katliamı.
Tunus'ta oldu. Yine devam eden bölgeler var. Suriye niye bu kadar karıştı sizce?
Evet, işte demin anlatmaya çalıştığım buydu. Dünyada Müslümanları belli noktalar üzerinden terbiye etmeye çalışıyorlar. Mesela Suriye'de çoğunluğu teşkil eden Sünni Müslümanları İran üzerinden terbiye etmeye çalışıyorlar. Neye sahip olabileceğini ve neye sahip olamayacağını oradaki Müslümanlara söylüyorlar. Yoksa şuna hiçbirimiz inanmıyoruz zaten. kimse istemeseydi, dünya istemeseydi, dünyanın çıkarlarına uymasaydı herhalde binlerce İranlı militan, Pakistanlı, Yemenli, Bahreynli, Güney Afrikalı, Nijeryalı Şii militan Suriye'ye gelemezdi savaşmak için. Tersi açıdan da baktığınız zaman diğerlerine de izin verilmezdi. Dolayısıyla bu savaş aslında şu söylemin doğru olduğu bir savaş. Evet, bu savaşın olması istendi. Fakat bir noktadan sonra savaş kontrolden çıktı ve normalde Suriye'de askeri kısımları ihale ettikleri Özgür Suriye Ordusu denilen yapı çöktü. Fiilen bu çöktükten sonra Suriye'nin doğal dokusuna uygun gruplar, İslami gruplar varlık göstermeye başladılar. Bu noktadan sonra Suriye meselesi dünya açısından kontrolden çıktı. Ve şu tehlike doğdu. Normalde bir diktatörü götürüp yerine kendi yönetebilecekleri demokratik bir diktatör yönetici getireceklerken bunu yapamayacaklarını anladılar. Dolayısıyla kriz farklı bir hal aldı. Ve aslında bu mesele bugüne kadar İran tarafından çoktan halledilmeliydi.
Ben de onu diye sormak bakılıyordu. Yani İran ve Hizbullah ne yapmaya çalışıyor? Yani Müslümanlar bu haldeyken ve Türkiye'de de bazı alıştığımız yıllarca bize dava öncülüğü yapan insanların bu enteresan garip temayülleri nereden kaynaklanıyor?
Evet, biz dün akşam bu konuyu konuşmuştuk daha.
Tevafuk oldu.
Yani bu nasıl oluyor, nasıl olabiliyor diye. Aslında meselemiz şu. İran'ın bölgede İslam'dan bağımsız bir politikası var. Bu politika aslında Şah olsaydı da böyle olacaktı. Bunu nereden biliyoruz? Mesela İran-Irak Savaşı'nda normalde Suriye'deki de Baas Partisi'ydi, Irak'taki de Baas Partisi'ydi. İkisi de iktidardı. Hafız Esed vardı iktidarda ama İran-Irak Savaşı'nda kendisiyle aynı ideolojiyi paylaşan Baas Partisi'ni desteklemedi Suriye. 80'li yıllarda. İran destekledi. Çünkü Şia içerisinde mezhep birlikteliği ve imamlara itaat çok kuvvetlidir. Dolayısıyla onlarda bir kurmay akıl var. Müslümanların hilafeti kaybetmesi aslında kurmay aklını kaybetmesi demekti. Merkez aklı biz kaybettik. Yani Sünni dünya merkez aklını kaybetti.
Bugün üst akıl diyorlar ya.
Evet.
Evet, biz merkez aklımızı kaybettik ama Batı kendi merkez aklını bu dönemde oluşturdu. Kendi iç meselelerini 1. 2. Dünya Savaşı'nda halletti. Ve Avrupa Birliği gibi, Birleşmiş Milletler gibi, NATO gibi çok farklı alanlarda kendi kurmay aklını ortaya koyacak yapıları kurdu ve Müslüman dünyasına hemen yöneldi. Biz de kurmay aklımızı kaybetmiştik. Paramparçaydık. En iyi niyetli programı İhvan işte. Hilafet konferansı vesaire diye ortaya koydu ama alternatif üretemedik. 79'dan sonra İran'da Şii aklıyla tarihi o Pers Sasani aklı bir araya geldi. İkisi bir araya geldikten sonra onların da projesi yine Müslümanlara dönük oldu. En nihayetinde tarih boyunca baktığınız zaman Arapların Gözü'de Haç Seferleri kitabında Emin Malif'in bunu çok iyi görürsünüz. Çok net görürsünüz. Şia'nın esas meselesi Ehl-i Sünnet'ledir. Yani bu onların inancının doğal bir neticesidir.
Tarih burada, tarih boyunca Şia Müslüman olmayan topluluklar hiçbir zaman savaşmamıştır.
Yani nitelikli, evet, disiplinli, kendini savunmak için belki savaşmıştır ama mesela Irak'ta 2003 yılında işgal başladı. 2015 yılına geldik. Yani Şiilerin bir o muktedâ sadrın Necef direnişi dışında küçük bir direniş.
Ki sonraki süreç hatırlarsın, Necef direnişinin, evet, de aslında sonradan oluşturulacak olarak hükümetinde gerekli sandalyeleri almak için
oldu, yani ortaya çıktı. Dolayısıyla Suriye meselesinde de baktığımız zaman İran'ın derdi Suriye'de iktidarı tamamen kendi elinde tutmak. Bir görüşe göre dini motivasyon var ama ben siyasi motivasyonun daha güçlü olduğunu düşünüyorum.
Ne demek bu?
Dini motivasyon şu: normalde Şam topraklarını İran kendi elinde bulundurmak zorunda ki kendi inandığı Mehdi dünyaya dönebilsin.
Mesele derin yani.
Evet. Ama bunun dışında siyasi olarak da baktığınız zaman İran kendi topraklarını her zaman dışarıda savunmayı önceleyen bir devlet.
İngilizler de öyle diyorlar.
Evet, bu İngiliz aklına benzer bir akıldır. Dolayısıyla İran'ın şu anda 4 tane ordusu oldu bölgede. Kendi ordusundan bağımsız. Irak'ta bir İran ordusu var. Suriye'de bir İran ordusu var. Lübnan'da bir İran ordusu var. Ve Yemen'de bir İran ordusu var. Ve bu ordular da gerektiğinde Müslümanlarla savaşmaktan geri durmayan ordular.
Hali
hazırda yani. Zaten yaptıkları da budur.
Evet.
Dolayısıyla İran'ın meselesi Müslümanlarla, özellikle Sünnilerle ve Sünnilere olan karşıtlıkları da siyasi bir karşıtlık değil, dini bir karşıtlık. Bunu geçmişte böyle aslında düşünmüyorduk biz. Çok daha farklı bir noktadaydık. Yani biz mezhepler arasındaki mesele siyasidir diye bakıyorduk. Ben de böyle bakıyordum. Ama böyle olmadığını saha tecrübemiz bize öğretti. Yani ortalama bir Şii bizi düşman olarak görüyor. O an için bunu ifade etmeyebilir, söylemeyebilir ama görüyor. Hatta bunun daha da ötesi var. İranlı bir arkadaşımla konuşurken şunu söylemiştim. Hümeyni size sahabeye sövmeyi mi yasakladı? Yoksa sahabeyi sevmeyen şekilde, sevmeyecek şekilde düşünmenizi mi yasakladı diye sordum. O da yani bunu yasaklayamaz ki dedi. Zaten bu bizim dinimizin, inancımızın aslıdır. O sadece bize bunu ifade etmeyi yasakladı dedi. Dolayısıyla o zihin duruyor olduğu gibi. 1400 senedir var olan ve Sünnilerin temeliyle hiç uzlaşamayacak olan o düşünce zaten duruyor. Bunun da dışında şu da yaşıyor hala Şiiler içerisinde. Biz bu topraklarda varız, mazlumuz. Kendimizi savunmak için biz bu insanlarla savaşmak zorundayız. Bu düşünce de olduğu gibi yaşıyor. Bunun için Suriye'deler. Biz kendi topraklarımızı savunmak zorundayız. Kendi topraklarımız neresi? Bizim imam dediğimiz, imamların torunları dediğimiz insanların türbelerin olduğu yer. Biz bu toprakları savunacağız diyor ve kenara çıkıyor. Ve dünya da onlara şunu söylemiyor. Ya senin Lübnan'da ne işin var, Suriye'de ne işin var, Irak'ta ne işin var demiyor. Ne olursa olsun bu insanlar bir gerekçeyle oradalar diye bakıyorlar ve bunu meşhur görüyorlar. Ama tersi olduğu zaman, bir Sünni Müslüman çıkıp Suriye'ye gittiği zaman adı terörist oluyor. Ki aynı kaygılarla gidiyorlar baktığınız zaman. Yani çıkış aklı anlamında aynı akıldan çıkıyorlar.
Evet, İran özellikle Türkiye'yi uzun yıllar aldattı. İran'ın böyle bir ihaneti var Müslümanlara. Yani hakikaten o dönemlerde, 90'larda, yani bilhassa Hümeyni'den sonra belki Müslüman, bunun psikolojik sahipleri olduğunu düşünüyorum. Müslümanlar yani 100 yıldır en azından Türkiye'de eziliyorlardı. Bazı şeyleri kaybetmişlerdi. Bu tür bir devrim, bir hareket Müslümanların rahatlattı, hoşuna gitti. Heyecanlandırdı Müslümanları, motive etti. Ve gözlerini de kör etti bu duygusallık. Yani Şia neden, nedir bilmeden, bu az önce yaptığınız tespitleri bilmeden biraz duygusal ve sloganik bir şekilde burada Türkiye'de İran sempatisi oluşturuldu ama son zamanlarda bu hakikaten ihaneti, nifakı ortaya çıktı. Buyurun hocam.
Bu aslında bu kuşağın oluşturucuları değil ama bu kuşağın yetiştirdiği bir nesil olduğumuz için bu aslında yine bizim cehaletimizden kaynaklanıyordu. Böyle bir tespitimiz var bizim. Türkiye'deki İslami hareket diyelim, yani İslamcı yapılar, siyasal anlamda takım talepleri olan İslami yapılar ilmi bir Müslümanlık anlayışı üzerine dayanmıyordu. Fikri bir İslam anlayışı üzerine dayanıyorlardı. Yani klasik yöntemle İslami ilimler üzerinden, Kur'an, tefsir, hadis ve kaynaklar üzerinden oluşmuş bir bilince değil, çeşitli tercüme hareketleriyle, çeşitli entelektüellerin, işte İslami mütefekkir, fikir adamlarının, aksiyon adamlarının çeviri kitaplarıyla bir İslami bilinç inşa edilmişti.
Seyyid Kutup, Mevdudi.
Seyyid Kutup, Mevdudi, Hasan el-Benna'yı çoğaltabiliriz. Yani Ali Şerati vesaire vesaire. Ve birbirine aslında bir araya gelmesi mümkün olmayan fikirlere sahip olan insanlar bunlar.
Yani senin adın niye Muhammed İkbal?
Ya mesela işte benim adımın Muhammed İkbal olmasının sebebi babamın Muhammed İkbal'i seviyor olmasından, şiirlerinden dolayı kaynaklanıyor. Burada masum bir durum var biraz ama hakikatte derinlikli baktığınızda siz Muhammed İkbal'i okuduğunuzda, Muhammed İkbal'le beraber siz başka bir isim okuduğunuzda ikisini beraber okuyamazsınız aslında. Yani ortalama bir ilmi birikime sahip bir araba siz Muhammed İkbal'den bahsettiğiniz zaman Muhammed İkbal'in bazı görüşlerinden dolayı şirke düştüğünü söyler.
Evet.
Yani çok uzun konular bunlar da şuraya temas etmek istiyorum sadece. Bu fikri Müslümanlık bize çiğ, ayakları yere basmayan, topluma da inmeyen,
sloganik
ama dinamizmi olan, gürültüyü çok fazla çıkartan,
heyecanlı
bir hareket anlayışı bıraktı. Bu hareket anlayışının miraslarından biridir bu. İttihad-ı İslam ismiyle özdeşleştirebileceğimiz.
Ben de onu soracağım.
Mezhepler arasındaki yakınlaşma.
Ben şunu sorayım Muhammed İkbal Hocam, özellikle sana. İslam coğrafyasını biliyorsun. Bizim kadar ittihatçı bir ülke var mı?
Çok enteresan.
Yani ben bunu kendi, özür dilerim, Arapların kendi içine de göremiyorum.
Bu sorman çok aslında hoş oldu. Çünkü hani kafamda bu vardı. Süremiz yeter mi diye düşünüyordum.
Nahoş olan süremiz bitmek üzere.
çok şey yapacağım. Hızlı şey yapmaya çalışacağım. Zannedersem İttihad-ı İslam dediğimiz, teoride güzel olan ama pratikte hiçbir karşılığı olmayan
bir hayal, ideal mi?
Bir hayalin en büyük pazarlamasını,
en büyük mağdurları,
en büyük pazarlama mağduru herhalde Türkiye'deki İslam hareketler.
Ama bence bu hayalden vazgeçmemek de lazım.
Bunun zokasını biz yedik diye düşünüyorum. Çünkü neden diyeceksiniz bunu? Yani birileri için Ali Şerati ile aynı anda Hasan el-Benna'yı okuyabilmek, işte Seyyid Kutup'la beraber işte İkbal okuyabilmek.
Ya onlar neyse, İbn-i Teymiye ile
beraber Hümeyni okuyabilmek. Yani bunlar zenginlik olarak görülebilir. Bunlar zenginlik olarak görülebilir bazıları için. Fakat bunların sahada bir karşılığı yok. Ben bunun bir proje olduğunu düşünüyorum. Benim için çok önemli bir kırılma var. Bu kırılmayı özellikle paylaşmak istiyorum. Bu bir anı. Bu anıyla bitirelim. Böyle başka anılar da var da.
Tamam.
Bizim için, yani benim zihnimde en azından bu kırılma nasıl başladı? Ben bu hikayeye inanan insanlardan biriydim. Bunu açıkça itiraf edeyim.
Biliyorum.
Yani ben bu hikayeye inanan, bunun gerçekten olabileceğini düşünen, işte ülkelerin, halklarının, ama Şii olsun ama Sünni olsun, ilmi eksikleri olduğu, üst tarafta üst akıl diyebileceğimiz ama Sünni ama Şii, farklı düşünen insanların olduğu gibi bir hayali ben satın almıştım açıkçası. Ama Suriye meselesi gösterdi çok net bir şekilde. Turnasol vazifesi gördü. Bu tamamen bir illüzyon. Ne zaman benim zihnim ilk açıldı? Bir gün Hamas daha seçimleri ilk defa kazanmıştı Filistin'de. Hamas'ın bakanlarından bir tanesi bir dizi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelmişti ve biz de bir şekilde o dönemde teşrike mesai imkanı bulmuştuk. Bütün o protokol görüşmeleri bittikten sonra dost meclisi gibi bir ortam olunca, o zaman bizim bir böyle öğrenci evimiz gibi bir yer vardı tabiri caizse. Orada misafir etmiştik kendisini. Akşam oturduğumuzda ben baş başa kalınca şu soruyu sordum. Sonuçta Hamas'ın bir bakanı var yani. Hareketin içerisinde önde gelen isimlerden bir tanesi. Ya dedim, bu İran'ın size olan desteği, hep İran bundan bahsediyor. Ne düzeyde dedim yani. Nasıl bahsediyor sizden? Nasıl destek veriyorlar size? İran ne kadar destek veriyor tarzında bir soru sordum. Bana dedi ki, özetle şunu söyledi. Bakma, bunların hepsi dedi siyaset. Yarın bir gün biz meselelerimizi çözdüğümüzde, İsrail sorunu falan ortadan kalktığında, ilk savaşacağımız dedi Şia'dır dedi.
Enteresan.
Döndü arkasını yattı. Ben sabaha kadar uyuyamadım.
Tabii bunu savaşmak istediği için söylemiyor.
Bunu savaşmak için bir görüş. Savaşmak istediği için tabii ki söylemiyor. Realitenin bu olduğunu biliyorlar. Biz bilmiyorduk. Yani Arap bu... Müslüman şeyi ne derler?
Aklı.
Arap Müslüman siyasal aklını taşıyan figürler, karakterler bunu biliyorlar aslında. Onların zihninde Şia tarihsel olarak da doğru yerde duruyor. Fakat bizim zihnimizde oluşturulmuş bir idea var. Ve bu ideanın hiçbir karşılığı olmadığını Suriye meselesi net bir şekilde gösterdi.
Bence o, böyle o çok kırılmalar yaşadı. Tarihsellikle de alakalı. Biz en son ümmetin abisiydik ya. Yani böyle bir toparlayıcılık vazifesi kendimize yüklüyoruz. Ama bilmiyorum, bana katılır mısınız? Gerçi süremiz de bitti de. Açıkçası Hazreti Osman'dan bu yana ümmeti Muhammed arasında, İslam milleti arasında fitne hiç bitmedi. Kan hiç dinmedi. Ama bu İslam'ın sosyal anlamda, siyasal anlamda temel dinamiklerini, prensiplerini, umdelerini ve bunları bizim inanıp bunu idealize etmemize de mani değil. Yine de şuna düşmemek lazım gelir diye düşünüyorum. Hani İran bir tarafa da, çünkü İran'ın dini temellerimiz bir değil. Yani aynı bina üzerine mebni değiliz İran'da. Böyle bir farklılığı var. Hakikaten dediğiniz gibi bir savaş durumu olabilir. Ki hep de olmuş yani. Bizim bir abi vardı, öyle derdi. Ben yani Yavuz'a gençliğim döneminde çok seviyordum Yavuz'u, asmış kesmiş diye. Sonra biraz daha işte Hümeyni'den sonra kızmaya başladım Yavuz'a. niye bunlar uğraşmasın diye. Bu yaşa geldim yine yavuzu tekrar seviyorum diyor. İyi yapmış diyor falan. Bunlar bir tarafa. Ama yani şunu bence dememek lazım. Çünkü bunlar şeytani şeyler. Ya Araplar arasında birlik yok. Kendi aralarında şöyler böyleler. Araplar zaten sefi insanlardır. Onlar da milliyetçidir diye. Çünkü bunlar bizim temel dinamiklerimize dinamit koymak demektir diye düşünüyorum. Yani yine o İttihat idealinden gerçekleşse de gerçekleşmese de, çünkü az önce bahsettiğiniz o 90'ların tecrübesinde farklı duygusallıklar da vardı. Hani idealler vardı ama biraz işin cahil yani duygusallıkla bilenin duygusallığı biraz farklı. Yani dolayısıyla ümmetin, çünkü ben şu anlamda söylüyorum. Bu bir ideolojik olarak değil. Ya Allah bir olmamızı emrediyor yani, bu bitmiştir. Daha ötesi yoktur bunun.
Yani süremiz bittiğinin farkındayım ama ben bu konuda gözü iyi açılmış bir insan olduğum için doğru söylüyorsun. Allah Azze ve Celle bir olmamızı istiyor ama bir olmak için yarım yarım, çeyrek çeyrek olmak gerekiyor. Gelinen noktada benim var olduğum zihin seviyesi şudur ki Şia bizim ne yarımız ne çeyreğimiz.
Şia'yı ben istisna tuttum zaten.
Yani Şia ne bizim yarımız ne çeyreğimiz. Biz Şia'nın bilinçli bir pazarının müşterisi olduk Türkiye Müslümanlar olarak. Ve Allah bize Suriye gibi acı bir hadiseyle aslında bir lütufta da bulundu. Taşların yer yerine oturmasına vesile oldu. Sen az önce Pers geleneğinden bahsediyorsun. Dünyada ilk imparatorluğu kuran yapıdan bahsediyoruz. Yani Şiilik üzerinden bir dini hareket mi icra ediyor İran? Yoksa imparatorluk emellerini mi hala sürdürüyor? Araları çok böyle belirgin değil.
Ya sen zaten mezhepler tarihi üzerine epey çalıştın, kafa yordun.
Vakit olmadığı için tabii giremiyoruz
evet,
şimdi.
Evet, farkındayım. Şia'nın zaten tarihinde, kadim tarihinde de bir kin, yani bir hazmedememe durum var Müslümanlara karşı.
Yaşayan
diyelim.
Bir kin var.
Evet, yani. Öyle bir durum var. Murat Hocam, son cümleyi sizden alalım.
Son uzatmadan, süremiz bitti. Ben de şunu söylemek istiyorum. Yani bugün Müslümanlar olarak önümüze konulan alternatifler şunlar. Bir, oryantalistlerin, müsteşriklerin rahatsız olmadığı bir İslam'ı Müslümanlar arasında yaymak istiyorlar.
İşte
buna
İslam
biz
yani.
Tırnak içerisinde ılımlı İslam, biraz yukarı çıktığınız zaman 1400 yıldır tarihimizin özü olan rükünlerin bile neredeyse inkar edildiği, işte Muhammed İkbal Hocam daha iyi bilir, Kur'aniyun diyorlar kendilerine, Kur'an Müslümanları diyorlar. Bunlar biraz öne çıkartılıyor, biraz kenara çıkıyorsunuz. İşte kimileri çıkıp böyle biraz da ilginç bir ağızla Ehl-i Beyt ve Ehl-i Sünnet kardeşlerim diyorlar. Bunlar da Şia'nın rahatsız olmayacağı bir sünnilik öne çıkarmaya çalışıyorlar. Diğer taraftan bakıyorsunuz, Müslümanları idare eden siyasi akılda Müslümanların tarihsel düşmanlarını, yani asla bizle dost olmayacaklarını Allah'ın hüküm altına aldığı Siyonistleri, Yahudileri ve Hristiyanları rahatsız etmeyecek düzeyde bir İslamcılık üzerinden süreci yürütmek istiyorlar. Bunların üçü de aynı yeri tahrip etmek istiyor. Napolyon'un şöyle bir sözü var. Ben bunu çok sık kullanırım. Düşman topçusu nereyi vuruyorsa orayı savunun der. Savaşı kaybetmek üzere olduğunda. Çünkü düşman topçusu bir yeri vuruyorsa artık asıl hedefi orasıdır. Orayı almak istiyordur. Düşman topçusunun vurduğu bu sizin de söylediğiniz İslam birliği düşüncesi, Müslümanların birliği düşüncesi, hilafetin merkez aklın tekrar tahkimi düşüncesi, ısrarla altı kalınca çizilmesi gereken ve hepimizin her şeyimiz pahası savunması gereken düşüncedir. Bu zaten geçmişte bizim yanlışın müşterisi olarak o yanlışı geri verip aldığımız doğru ve bu doğruyu da tahkim etmeye çalışıyoruz bu anlamda. Dinleyicilere de benim son mesajım bu. Burayı ısrarla savunalım. Topçu buraya vuruyor çünkü.
Evet. Kıymetli dinleyenler, iki kıymetli de misafirimizi ağırladık bu akşam. Araştırmacı yazar Muhammed İkbal Köseoğlu ve Murat Hazine, Time Türk Haber Sitesi Genel Yayın Yönetmeni. İki haftadır kendileriyle İslam dünyası üzerine sohbet ettik. Düşüncelerini dinledik. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben sizi bir daha alırım inşallah.
İnşallah. Allah razı olsun. Yani biz fırsat buldukça gelmek isteriz ama inşallah seyircilerinizi böyle sıkça gelerek de sıkmıyoruzdur diye umuyorum inşallah.
Sanmıyorum. Yani bu bir şiir programı ama şiir neticede bir duygudur. Ve bunlar da bizim duygusal meselelerimiz. Daha farklı bir lisan ile yine biz ümmetin şiirini okumuş oluyoruz.
İnşallah.
Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.